Ayrım 17, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 174. Bu dönüşüm ile İstanbul'a üçüncü kez gelmiş oluyordum. İlk gelişim Trabzon'dan kalkan bir gemiyle olmuştu. Nice umutlarla dolu ve geleceğe dönük beklentilerimin had safhalara ulaştığı, mutlu ve mesut günlerimin olduğu ve daha idadiyi yeni bitirmiş olan delikanlılık günlerim de o günler. İkinci gelişim ise Çanakkale cephesinden muzaffer bir asker olarak kahramanca geldiğim gençlik günlerimdi. Şimdi ise harbin her tür olumlu ve olumsuz yönlerini gördüğüm muzaffer günlerin uzaklarda bir yerlerde durduğu, lakin mağlubiyeti de içime sindiremediğim olgunluk dönemim olmuştu. Yaşım belki ilerlememişti ama yaşadıklarım beni yaşımın önüne atmıştı. Boğazda bekleyen zırhlılar ise ve hele son gördüğüm İngiliz küstahlığının ya da umursamazlığının eseri olan facia ise daha yaşadıklarımızın bitmediğini, başkaca mahiyetlere bürünerek devam edeceğini gösterir gibiydi. Haydarpaşa'dan bindiğim motor Eminönü'ne vardığında bu rıhtıma üçüncü kez dönüş yolu son adımımı atmış oluyordum. Benim için Eminönü rıhtımı dönüşün, Karaköy rıhtımı ise gidişin başlangıcı oluyordu. Ve yine dönüş yolunun başlangıcı Cağaloğlu yokuşu oluyordu. Öyle ki sanki bu yokuş İstanbul yaşantısının ruhunu anlatıyordu. İstanbul şehrinde yaşamak aslında bir yokuştan yukarıya doğru yürümektir. Cağaloğlu yokuşu boyunca bu seferki yürüyüşümde gözüme ilişen manzara ise tek bir kelime ile özetlenebilirdi: yokluk. Evet, Çanakkale sonrasında gördüğüm sıkıntılar yerini doğrudan doğruya yokluğa bırakmıştı. Eğer yokluğun yanına bir kelime daha eklenecek olsaydı bu da sefalet olurdu. Mağlubiyetin armağanı olarak cephe gerisi yokluk ve sefaletin pençesine düşmüştü. Müdafaa vekaletine dönüşümü bildirerek terhis belgemi aldım. Eski vazife yerim olan nafıa vekaletine döndüm. Yeniden işime başlamak istediğimi bildirdiğimde mahcup bir şekilde şimdilik lüzum yok, lakin hani ihtiyaç olursa diyerek bir istida bırakmamı söylediler. Maalesef harp sonrasında gazi de olsam memleket şartlarının ağırlığı karşısında bizim gibilere ihtiyaç yoktu. Bu yaklaşım karşısında harbin her yönünü görmüş bir gazi olarak ne memleketime ne devletime ne de milletime karşı gönül koydum. Mağlup bir memleketin kendi kaderinin tayinindeki acziyeti anlayabiliyordum. Lakin yaşamak için para kazanmam gerekiyordu. Bunun için de işe ihtiyacım vardı. Yahut da memlekete gidecek ve eğer mümkün olur da memleket tekrar sükunete ererse o zaman mühendisliğe geri dönecektim. Mütareke İstanbul'u ne şartlar altında hayatiyetini devam ettirdiğini daha ilk günden gözlerimin önüne sermişti. Fakirliğin ve sefaletin saklanamaz ölçüde gözler önüne serilmişliği ve devlet kurumlarının içine düştüğü acziyet İstanbul'un acıklı haline gözler önüne seriyordu. Zaten Halep civarlarından beri yol boyu izlediğim memleket manzaraları bu sonucu bana sürprizmiş gibi de sunmuyordu. Beklediğim bir halde, fakat memleketin bir harpten çıktığı ortamda nafıya vekaletinin kadrolu ve ustalaşmış bir mühendise ihtiyaç duymayacak olması da gösteriyordu ki memleket idaresi yakın gelecekte neyle meşgul olacağını bilmiyordu. Tıpkı benim bilmediğim gibi. Hatta ben bu geceyi nerede geçireceğimi bile bilmiyordum. Aklıma ilk çağrı olarak eski ev sahibim Firdevs Hanım teyze geldi. Yine de onun yanına gitmeyi düşündüm. Bu amaçla yıllar önce yaptığım gibi fakir semti Koca Mustafa Paşa'nın yolunu tuttum. Yıllarca bir bekar olarak yaşadığım fukara evinin kapısını çaldım, açan olmadı. Cama bir küçük taş attım, perde dahi ırganmadı. Penceredeki tozlar ve avlu kapısındaki delikten görüldüğü kadarıyla kurumuş çiçekler buranın bakımsız bir hal aldığını gösteriyordu. Oysaki Firdevs teyze titiz ve bakımlı bir insandı. Evin etrafını şöyle bir kolaçan ettim, lakin hayat belirtisi yoktu. Camın dışındaki çiçeklerse saksılarında kurumaya yüz tutmuştu. Komşulara şöyle bir bakayım dedim, onlarda da bir ölüm sessizliği hakimdi. Mahallenin bakkalına gitmeye karar verdim. Bakkala doğru giderken gözlerime ilişen manzara harbin cephe gerisindeki tesirini gösteriyordu. Zaten fukara bir semt olan Koca Mustafa Paşa daha bir fakirleşmişti. İnsan tipleri arasına harp mağlulleri de eklenmişti. Gözüme en çok da ilişen kolu bacağı, gözü kulağı velhasıl bir uzvu eksik gazileriyle bir ya da birkaç çocukla yalnız başına sokakta yürüyen dul kadınlardı. Yıllarımın geçtiği ve geçen süre sonucunda değişen nüfus yapısıyla artık kısmen de olsa yalnızlaştığım semtimin sokaklarında yalnız başına ve bir zabit eskisi olarak yürüyordum. Bu hal kanıksanmış bir manzara olsa gerekti ki kimsecikler tarafından meraklı bir bakışa dahi maruz kalmıyordum. Şose yolların eğri büğrü ve çukurlaşmış zeminindeki yolculuğun köşe başındaki kadim bakkalımız Arif Efendi'nin bakkaliyesine gidince sona erdi. Harbin yıkımlarından nasibini almış bu fukara semt bakkalında harbe giderkenki haline göre iyice çökmüş bir ihtiyar bakkalıyla karşılaştım. Bakkala geldiğimi dahi fark etmeyen Arif Efendi'ye kendimi fark ettirebilmem için kuvvetli bir öksürük sesi çıkarmam icap etti. Tezgahın arkasındaki sandalyesinde oturan Arif Efendi sesi duyduktan sonra ancak doğrulup başını kaldırdıktan sonra "Buyurun" diyebildi. "Beni tanımadın mı Arif Efendi?" sorusuna şaşkın bakışlarla karşılık verip sonra bir camı kırık kalın gözünü taktıktan sonra başını öne doğru uzatarak uzun uzun bakıp "Tanıyamadım" diyebildi. "Ben Nafia Vekaleti mühendislerinden Mehmet Cemal, Firdevs Hanım'ın kiracısı" sözleriyle mürekkep tanımlama cümlemi duyduktan sonra ayağa kalktı, sandalyesine tekrar çökerek "Firdevs Hanım iyi insandı. Allah rahmet eylesin, gariban bir komşumuz olarak öldü. Vazifemizi yapıp da 2 ay var ki onu defnettik" deyince ben sormadan aldım bu cevapla bir zamanlar kiracısı olduğum bu evin dramatik halinin nedenini de anlamış oluyordum. Arif Efendi de artık çoktan çökme aşamasına gelmişti. Bu haliyle onun da Firdevs Hanım teyzeyle aynı akıbeti yaşaması pek yakın gözüküyordu. Kendisiyle konuşmamıza devam ettiğimizde harbin her şeyi tükettiğini, onun da elinde avucunda bir şeyi kalmadığını, ancak hem 3-5 kuruş ekmek parası için hem de oyalanmak için bakkalını açık tuttuğunu anlattı. Zaten dediği gibi bakkalda da bir şeycikler kalmamıştı. Arif Efendi benim neden geldiğimi sorduğunda artık harbim bittiğini, benim de geri döndüğümü ve eğer mümkün olursa eski hayatımı yeniden kurmaya geldiğimi söylediğimde önce ağzını açarak sözlerimi dinledi, sonra da başını kaldırdı ve bir nefes bıraktıktan sonra konuşmaya başladı. "Eski hayatımı kurmamın mümkün olamayacağını, bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, hatta Balkan Harbi günlerini dahi arayacağımızı o ihtiyar ağzından çıkan ve ümitsizlik dolu sözlerle anlattı. Yaşlı bir padişah olan Vahdettin'in yönettiği yaşlı devletimiz, Osmanlı'nın yaşlı başkenti İstanbul'da yaşlı bakkalımız Arif Efendi, umutsuzluk dolu böylesi sözler sarf etmiş ve yaşlı gözlerinden de birkaç damla yaş dökmüştü. Onun bu umutsuzluğu cephede nice ölüm görmüş ve dönüş yolunda da nice azap görmüş bende yitip giden ömürlerin aziz hatırası adına öfke duyulacak bir hal almıştı. Lakin yaşına hürmeten ve yıllardır bu harp açmazlarının girdabında yaşarken içine düştüğü bu açmaz karşısında ona ne kadar kızabilirdim ki? Bana artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını söylerken tabii ki haksız değildi. Gemilerde bekleyen düşman askerleri bir gün gelecek karaya çıkacaklar ve payitaht muhakkak suretle işgal olacaktı. Kaldı ki işgal olmadan da zaten inisiyatif onların elindeydi. Haydarpaşa'daki o elim facia bunu göstermemiş miydi? Üstelik kimsenin umurunda olmayan facia. Arif Efendi yaşlılığın da verdiği unutkanlıkla bana neden geldiğimi tekrar sordu. Tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmak yerine bu sefer Firdevs Hanım teyzeye olan borcumun olduğunu, onu ödemek için aradığımı, bulamayınca da belki bir haber alırım gayesiyle kendisinin yanına geldiğimi söyledim. Ya çok iyi bir komşumuzdu, hürmet ve ismet sahibiydi, mahareti de cabası. Merhum kocası Mümtaz Efendi aynı tıynette bir insandı. Maalesef vakti dolan ebedi aleme irtihal ediyor diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Sonra da Demek ona borcun vardı diye sorunca olduğunu düşünüyorum. Benim bekar odamı kimselere kiraya vermemiş dediğimde sen bilirsin. Borcun olduğunu düşünüyorsan artık ona ödeyemezsin ama bana ödeyebilirsin. Çünkü merhum bana elinde olmayan nedenlerle bakkal borcu bırakarak vefat etti dedi. Arif Efendi'nin bu sözlerini bir başkası olsaydı fırsatçılık olarak tanımlardım. Fakat fukara ve aciz bir ihtiyarın bu talebini haklı buldum. Onun paraya ihtiyacı vardı. Firdevs Hanım'ın da ruhunu rahatlatacak bir hayırlı insana. Allah'ın bu vazifeye bana verdiğini düşünerek Firdevs Hanım'ın terekesini üstlendim. Yıllarca bana analık yapmış gibi iyi bir insanın aziz hatırasına karşı vazifemi yapmamın verdiği huzur ile bakkaldan çıktığımda yine gidecek yerimin olmadığını hatırladım. Lakin nasıl ki kul sıkışmayınca Hızır yetişmezse imdadıma Arif Efendi yetişiverdi. Benim arkamdan o da bakkaldan çıkıp olabildiğince yüksek sesle ve sesini duyurmak için haykırdı ve nerede kalacağımı sordu. Bilmediğimi cevabını verince o ihtiyar bedeline rağmen hızlıca yürüyerek yanıma kadar geldi ve kalın gözlüklerinin arkasından kaçamak bakışlarını yukarı doğru kaldırarak Firdevs Hanım'ın evinde kalmamın doğru olacağını söyledi. Benim bu durumu yakışıksız bulmama karşın o üsteledi ve nasıl olsa aylardır kimseler kalmıyor hem de sahip çıkarsın diye ısrarcı oldu. Arif Efendi'nin verdiği akıl en makul olan çare gibi duruyordu. Kabul ettim. Eski günlerde olduğu gibi elime bir miktar tahin helvası ile çeyrek somun ekmek alıp eski evimin yolunu tuttum. Güç bela içeri girdim ve etrafı toparladım. Her taraf artık toz toprak içinde kalmış ve örümcek bağlamıştı. Odaları böcekler basmaya başlamıştı. Bu gece burada kalacaktım. Bir erkek ne kadarını becerebilirse ben de o kadarını becererek evi temizledim. Günün yorgunluğu kendisini tatlı ve derin bir uykuya bıraktı. Sabah vakti uyandığımda beni bekleyen kaderle baş başa olarak yeniden İstanbul sokaklarını arşınlamak üzere yola çıktım. Elimdeki parayı idareli kullanmak niyetindeydim. Bu nedenle gideceğim yerlere dahi vesait kullanmaktansa olabildiğince yaya olarak gidiyordum. İş bulmalıydım, çalışmalıydım. Memleketten de destek gelmeyeceğine ya da gelemeyeceğine göre burada başımın çaresine bakmalıydım. Bir mühendise ne kadar ihtiyaç olacaksa ben de o kadar iş bulma konusunda şanslı olacaktım. Lakin harbin yıkımı ve siyasi belirsizlik havasındaki İstanbul'da şirketler de ümit veremezdi. Ama bir umut olarak Nafia vekaletinde görev yaptığım zamanlardan tanıdıklarıma gittim. Heyhat, onların durumu da içler acısıydı. Hatta kiminin yerinde yeller esiyordu. Kimi şirket batmış, kiminin ya çalışanları ya bizzat sahibi harpte şehit düşmüştü. Nafia vekaletine yeniden uğradım. Mahcup tavırlı memur yeni bir gelişme olmadığını ve ara ara uğramamı söyledi. Bu durumda eski dostlarımı ziyaret edeyim istedim. İlk işim Beyazıt Meydanı'nın kadim kahvecisi Sadullah Efendi'yi ziyaret etmek oldu. Sadullah Efendi'yi bir çınarın altında arkası dönük vaziyette sandalyede otururken gördüm. Eski bir dostu görmenin verdiği mutlulukla bir müddet kendisini bu pozisyonda izledim. Onu en son görmemden bu yana neler yaşamıştım ki, kim bilir kendisi neler yaşamıştı. Sandalyesinin önüne geçip diz çökerek merhaba dedim. Başını hafifçe yerinden kaldırdıktan sonra yüzüne ince bir tebessüm gelerek bir gözü kısık vaziyette cevap verdi. ''Merhaba, sen, Mehmet Cemal, mühendis, döndün mü?'' ''Döndüm, döndüm işte. Ne mutlu, gel mühendis efendi, otur şöyle, iki çift kelam edelim. Varsa şayet bir de kahve içelim. Harp elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi aldı, tüketti. Döndün demek, çok sevindim.'' ''Ben de, lakin yalnızca sizler gibi insanlarla buluştuğuma sevindim. Zira memleketin hali ortada.'' Zaten kıt kanaat geçinen memleket büsbütün bitmiş vaziyette. İş bulamıyorum Sadullah Efendi. Vekalet dersen yalnızca yazıhane memurlarının vakit geçirdikleri bir yer halini almış. Şirketler batmış ya da batmak üzereler. Ev sahibim Firdevs Hanım teyze vefat etmiş. Mahalle bakkalımız Arif amca çoktan çökmüş. Sağ salim geldin ya, memleketten ne haber? İyi, biliyorsun memleketim bir işgal yaşadı. Bu işgal günlerinde ailem mecburen Giresun'a gitti. Şimdi tekrar geri geldiler. Aslında onların yanına da gitmeyi düşünüyorum. Lakin orası da buradan farklı değil. Sen neler yaptın bakalım Sadullah Efendi? Bildiğim bir hayatı sürdürmeye çalıştım. Lakin artık taşıyamıyorum. Belki fark etmişsindir, sağ gözüm artık sürekli kapanıyor. Herhalde görmez hale gelecek. Artık ihtiyarladım. Ömrümün bu son günleridir herhalde. Ben artık üzgün bir insanım Mehmet Cemaloğlu Ali Bey. Neden? Sanki her zaman akılcı sözlerle bu hayatın sırrına ilişkin tespitler yapardın ve daima dik dururdun. Uzun zamandır bu tespitlerim yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Yaşlılıkla birlikte insan gönlü de derin bir acziyete bürünüyor işte. Çocukluğumdan beri nice badireler atlatarak geldiğim bu yaşımda evlatlarımın acısına katlanamadım. Bu yüzden diyorum ya, iyi ki geldin. Harpten birinin sağ salim olarak dönmesinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu en iyi ben bilirim mühendis bey. Şehidim var değil mi? Bu son sözüm üzerine o yıllardır değme feylesoflara taş çıkartırcasına konuşan Sadullah Efendi gözyaşlarına hakim olamadı. Yalnızca gözyaşlarına değil, hıçkırarak sesli sesli ve acıklı ağlamasına da hakim olamadı. Ağlarken önce sesini kontrol etmek istermişçesine içini çekerek ağlarken bir zaman sonra tüm kontrol mekanizmalarını bir yana bıraktı ve artık kamburu çıkmış sırtını bir yukarı çıkarıp bir aşağı indiren ağlamalarıyla herkesin duyabileceği bir ses tonuyla ağladı. Sokaktan geçenlerin dahi rahatça duyabileceği bu ağlama hali onlar için önce şöylesine bir merak bakışına sebep oluyor, sonra da geçip gidiyorlardı. Zira harp yıllarının İstanbul'unda herhalde bu manzara olağandı. Bir müddet sonra Sadullah Efendi duruldu. Aylardır bu haldeyim. Yok artık dayanamıyorum. Hayatın her türlü cefasını çektim sanıyordum. İmtihanımın ağırlarını bitirdim sanıyordum. Yanılmışım. İnan bana, hepsine katlanabilmiştim. Bu başka oldu. Buna katlanamadım. 5 oğlum vardı, ikisini cephede kaybettim. Birisini Irak cephesinde, birisini de ceddimizin geldiği topraklarda, Galicia cephesinde. Avrupa'da şehit düşmek demek ki kaderimizde var bizim Mehmet Cemaloğlu Ali Bey. Orada kaldı cancağızım. Hangi birisini hatırlasam bu ağlamalar, bu gözyaşları durmak bilmeden başlar. Bu meydanlarda ağladığım çok oldu benim. Bağıra bağıra ağladım. Ellerimi topraklara vura vura ağladım. Bir tek geride kalan çocuklarım ve torunlarım bu manzaraları görmediler. Güya onlara güçlü olduğumu gösterdim. Yok artık iflas ettim. Bu hal yaşlılıkla da birleşince bir gözümden oldum. Artık sağ gözüm görme yeteneğini büyük ölçüde yitirdi. Şeker hastalığına yakalandım. Sadullah Efendi o metin ve vakur halini çoktan kaybetmişti. Cephede biz ne kadar elim tablolar görmüşsek cephe gerisi de oradan farklı değildi. Sadullah Efendi ile yaptığım bu sohbetten sonra yanından ayrıldım. Artık ruhuma genişlik kazandıran, o gün görmüş adam gitmiş yerine ne yapacağını tam olarak bilemeyen bir ihtiyar gelmişti. Sadullah Efendi'nin yanından ayrıldıktan sonra nereye gideceğimi, ne yapacağımı çok iyi bilemedim. Bir ara sahaflar çarşısında dolanayım dedim. Nitekim dolaşırken aklıma Samiha Hanım geldi. Onun yanına da gitmek istiyordum. Hatta çok istiyordum. Son bıraktığında babası Rahmi Ağa'yı kaybetmiş ve onurlu bir hayat mücadelesine girişmiş olan Samiha'yı görmek, onunla iki çift de olsa konuşmak istiyordum. İstiyordum ama onun da iç acıtan bir hal içinde olduğunu düşünüyordum. Adımlarım beni onun olduğu yere, Rahmi Ağa'nın eski dükkanına götürdü. Dükkan son bıraktığımdan daha da fazlaca tarumar olmuş değildi. Hatta şaşılacak ölçüde daha bir mamur vaziyetteydi. Samiha Hanım ise dükkanda gözükmüyordu. Etrafı şöyle bir kolaçan edince gördüm ki toptan ticaret yerini büyük ölçüde perakendeye bırakmıştı. Daha ziyade zahire ile bakliyat türü gıda maddelerinin satışı mevcuttu. Üstelik de her taraf tertemizdi. Mahallenin diğer esnafı da işinin başındaydı. Onlara Samiha Hanım'ı sorduğumda yakında geleceğini söylediler. Dükkanın karşısındaki çay ocağına geçip oturdum. Burası daha önce yoktu. Harp yıllarında veya sonra açılmış olmalıydı. Daha ziyade ihtiyarların geldiği ve namaz vakitlerini bekledikleri bir yer olduğu belli oluyordu. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 183.